Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz
var.
Biraz da Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dört yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksenden merhabalar. Bugün 17 Mart 2020 Salı, dünyadan haberlerle karşınızdayız. Dünya çapında bir korona seferberliği altındayız. İnsanlık olarak tek tek ülkeler sınırlarını kapatıyorlar. Pek çok vaka var. Yaklaşık 200 bine yaklaştı. 182 bin civarında bir vaka var. 7 binden fazla ölü var. Çok hızlı yayılıyor. Korona virüs. Covid-19 demek lazım. Yeni tipte korona. Ve bütün dünyada artık hayat bu virüs salgını, pandemi üzerinde dönüyor. Önümüzdeki dakikalarda özetlemeye çalışacağım size dünya gündemini. Tabii bu seferberlik sebebiyetiyle biz de gönüllü karantina altındayız. Bu şekilde yürüteceğiz yayınlarımızı. Bir süre YouTube yayınımız da olmayacak. Ancak sizi haberdar etmeye çalışacağız dışarıda olabilenler için. Dünyadaki haberleri derleyeceğiz, toplayacağız, konuşacağız. Bugün tabii koronayı konuşacağız. Korona hem insan sağlığını, toplum sağlığını ilgilendiren bir mesele ve toplumların hayatı, bundan sonraki durumu, yani aşı bulunsa da, tedavisi bulunsa da, bulunmasa da dünyayı bekleyen çok ciddi sıkıntılar var. Bunlar üzerine konuşmak gerekiyor. En başta, en yakın vadede karşımızda bir ekonomik kriz. Bütün dünya çapında, bütün dünyayı etkileyecek bütün boyutlarıyla bir ekonomik kriz olgusu çıkacak. Bugün biraz buna bakacağız programın ikinci yarısında. Ekonomist, iktisatçı Ümit Akça'ya bağlanacağız, Dresden'e bağlanacağız. Hem Almanya'daki durum hem küresel tartışmalara dair kendisiyle konuşacağız. İlk bölümde de size aslında son birkaç günü özetlemeye çalışacağım başlıklarıyla birlikte. Başlamadan frekanslarımızı tekrar edelim. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4, Kocaeli'nden 90.2'den bizi dinleyebilirsiniz. Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden, cep telefonlarınıza indireceğiniz Sputnik uygulaması üzerinden yine bizi dinleyebilirsiniz. Tabii internet artık bütün bu salgın meselesi yüzünden evden herkes çalışmaya başladı. Bilgisayarlarınızı açarak internet üzerinden bizi de dinleyebilirsiniz. Hayat biraz internet üzerinden akıyor. Biz de öyle yapıyoruz zaten epey bir zamandır. Dolayısıyla frekanslar dışında YouTube yayınımız olmasa da internet üzerinden Türkiye'nin her yerinden bizi dinleyebilirsiniz. Başlayalım Eksen'e. Evet efendim, Çin'de 12 Aralık'ta görüldü, koronavirüs hızla yayıldı. Aslına bakarsanız ilk bir ay sadece Çin'i konuştuk. Ben de size Çin'le ilgili, hatta Çin'de mi başladı o da tartışmalı bu salgın. Çünkü başka iddialar da var ama henüz o boyutlarını çok fazla düşünemiyoruz. Önümüzdeki sorunlara odaklanıyoruz. İlk bir ay sadece Çin'i konuşuyorduk. Daha sonra yayılmaya başladı. Şimdi 150'den fazla ülke, 193 ülke var BM Güvenlik Konseyi üyesi ve 150'den fazla ülkeye de yayılmış durumda. Bu salgın başından bu yana Çin'deki istatistikleri, dünya ölüm vakası, vaka ve ölüm oranları açısından, ölüm sayısı açısından geride bırakmış gözüküyor. Avrupa'da krizin merkezi İtalya, birazdan aktaracağım. Aynı şekilde Amerika'da da hızla yayılacak gibi gözüküyor. Biraz tedbirlerle alakalı bu yayılma meselesi. Tabii Çin çok organize bir tepki vermişti ve büyük bir yükselişten sonra Çin'in nüfusunun da ne kadar büyük olduğunu düşünürseniz 3100'lerde kontrol altına almış gözüküyor Çinliler bu meseleyi. Son 24 saatte Wuhan, krizin merkezi diye anılan yerde bir yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Diğer ülkelerde katlanarak devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa artık koronavirüs krizinin merkez üssü haline geldi diye hafta sonunda açıklamayı yapmıştı. Dünya genelinde bunun zirve yapması ve bir süre sonra tabii 15 günlük karantina meselesi buradan çıkıyor zaten. Dünya genelinde bu zirveden sonra düşüş eğilimine girip girmeyeceği konuşuluyor. Dünya Sağlık Örgütü Başkanı pandemi açıklamasını 11 Mart'ta yapmıştı. Tedros Adhanom Ghebreyesus ve en son uyarısı test, test, test oldu. Süper güç Amerika gibi ülkelerde test kitleri bile hatalı çıkmıştı, hatırlayalım. Testin çok önemli olduğunu söyledi. Tecrit etmenin ve temas izini sürmenin, ki Çin'in yaptığı şeyler bunlar, çok önemli olduğunu söyledi Dünya Sağlık Örgütü Başkanı. Aksi takdirde bu ateşle gözünüz kapalı savaşamazsınız vurgusu yaptı. Türkiye'de de test konusunda sadece yurt dışından gelenler, açıklamalardan anladığımız kadarıyla onlar test ediliyor. Ama mesela Almanya gibi ülkelerde aracınızın içinde bile test yapabiliyorlar size. Dolayısıyla tabii karantina, gönüllü karantina önlemleri de değişiyor. Yavaş yavaş hükümetler başka önlemlere de imza atıyorlar ama testin ne kadar önemli olduğunu Dünya Sağlık Örgütü Başkanı'ndan da işitmiş olduk. Tüm devletlere bu mesajı verdi kendisi. Şüpheli vakalara test yapma kabiliyetine sahip olmak gerektiğini, gözleri kapalı mücadele edilemeyeceği vurgusu önemli burada. Dünya Sağlık Örgütü'nün bu arada Cenevre merkezinde de vakaya rastlandı. Hemen herkes test edilmiş, tecrit edilmiş durumda. Trump, Dünya Sağlık Örgütü'nün bu testlerin erkenden yapılması söylemi yeni değil. Amerika'da bunlar reddedilmişti. Amerikalılara pahalıya patlayacak gibi gözüküyor. Ama bir yandan da bir aşı geliştirme mücadelesi var dünya çapında. Hatta Donald Trump'ın Almanya merkezli CureVac şirketinin yeni tip koronavirüse, yani COVID-19'a karşı aşı çalışmalarını Amerika'ya çekmek için çok büyük miktarda teklif demek lazım. 1 milyar dolar önerdiği iddiası ortaya atıldı. Weltamsonntag gazetesi, Alman medyasının iddiası bu. Alman hükümet kaynaklarına dayandırılıyor. Alman hükümeti mali teşviklerle bunu geri çevirmeye çalıştığı söyleniyor. Koronavirüs meselesi vakası Amerika ile Almanya arasında şimdiden böyle bir krize sebebiyet vermiş durumda. Şirket spekülasyonlar üzerine yorum yapmayı reddetti, ancak Beyaz Saray'a bir üst düzey yönetici davet edilmişti. 11 Mart'ta da üst düzey yönetici CEO değişikliğine gidilmişti. Amerikalılar da yani abartmamak lazım gibi açıklamalar yapmışlar. Almanya'da tepki var tabii. En üst düzeyde tepki var. Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, Almanya satılık değildir, mecbur kalırsak gereğini yaparız gibi bir açıklama bile yaptı. 1 milyar dolara CureVac'ın, ki Boston'da bir tesisi var, laboratuvarı var, Amerika'ya taşınması. Şimdi tabii ne kadar acayip değil mi? Yani aşıyı kim bulacak yarışı bu tarz şeylere de sebebiyet mi veriyor diye düşünüyoruz. Bu arada ilk kez koronavirüs aşısı testine başlandı. Gönüllü grip aşısı gibi diye nitelenmiş 43 yaşında Seattle sakini Jennifer Holler'a, işte AP fotoğraflarıyla da duyurmuş vaziyette, Washington eyaletinde Kaiser Permanente Araştırma Merkezi'nde 4 gönüllü, bir tanesi de bu kadın, denenmiş durumda. Tabii Avrupalılar da İsrail'de, Avustralya'da ve Küba tıp sektörünün geliştiği ve kamu yararına gelişmiş olduğu Küba'da da çalışmalar devam ediyor. Küba ayrıca bu konuda SARS ve MERS'te deneyimleri var. Küba tıbbının etkili olan bir takım ilaçların üretimi ve gerektiği kadar, öyle kar hırsıyla değil, gerektiği kadar diğer ülkelere sevkiyatıyla ilgili açık olduğunu buna duyurmuş vaziyette. Trump Temmuz ya da Ağustos sonunda sona erebilir ama daha belli değil diye de açıklama yaptı. 15 günlük eylem planını koronavirüs görev gücü basın toplantısında açıklamış durumda. Amerikalılar da bu önlemleri alıyorlar. Ha, bu arada Küba'da 4 vaka olduğunu belirtmem lazım size. Bir de bir İngiliz gemisi, MS Bremer gemisi sığındı Küba'ya, kimse almamış. Kübalılar böyle de insanlar, yani başka ülkeler almıyorlar o gemiyi. 600 kaç yolcusu var, 82, 5'inde de koronavirüs testi pozitif çıkmış, onu belirteyim Amerika'ya geçmeden önce. Kübalılar tedaviye ihtiyaç olanları Küba'da tutacaklar, düzgün sağlıklarında sorun olmayanları gönderecekler. Evet, Amerika'ya geçelim. Salgın Temmuz ya da Ağustos'ta sona erebilir dedi Trump ama böyle açıklamaları niye yapıyor onu da çok anlamış değiliz. Aşı testlerinin başladığını duyurdu, henüz sokağa çıkma yasağı uygulaması yok dedi, resesyon olabilir diye söylüyor. Zaten bunu herkes söylüyor. görünmez bir düşmanımız var dedi. Bir ay önce kimse düşünemiyordu. Doğru söylüyor tabii ki. Virüsten güçlenince borsa güçlenir. Hakikaten zenginler ne kadar çok düşünülüyor. Kapitalist sistem nasıl refleksler veriyor üst tepedeki insan, en tepedeki insanlar üzerinden. Dünyanın en zenginleri de epey para kaybetmiş durumda. Bloomberg'e bakılırsa 1 trilyon dolar küçülmüşler. 2020 başından bu yana bir şey değil. Ocak, Şubat, işte Mart. Burada tabii Amerika'da önemli, dünyanın en zengin 500 insanı 331 milyar dolar kaybetmiş durumda. Borsalar, petrol, her şey, piyasalar etkileniyor. Misal Fransız iş adamı Bernard Arnault 9,5 milyar dolar kaybetmiş. Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un serveti 8,1 milyar dolar küçülmüş. Düşünün ne kadar acı, ne kadar trajik. Efendim, BM, Birleşmiş Milletler Genel Merkezi New York'ta biliyorsunuz 12 Nisan'a kadar evden çalışmayı başlatmış durumdalar. Çinliler tabii bu önlemleri çok iyi almışlardı en başta. Herkes işte vay otoriter Çin özgürlükleri kısıtlıyor falan dedi ama böyle bir başarı kaydetmeleri de dikkat çekici. En az bu aldıkları önlemler sebebiyetiyle en az 700 bin vakayı önlemiş Çinliler. Çok büyük bir rakam bu. 3193 kişi hayatını yitirdi Çin'de, onu belirtelim. İtalya'da şu an 3000'e yaklaşmış vaziyette. Maalesef daha serbest hareket edildi tabii İtalya'da. İtalya'nın nüfusuyla tabii Çin'i kıyaslayamıyoruz. Onun için nüfus oranını da düşünmek lazım. Çin'de 15 dakikada sonuç veren koronavirüs testi de geliştirmişler. Şimdi tabii bu arada Japonya'da sakuralar hiç olmadığı kadar erken açmış. Çok güzeldir o sakuralar. Kiraz çiçekleri Japon kültürünün sembolü, yeniden doğuşun sembolü ama bu sene baharda pek de o festival kutlanamayacak, öyle gözüküyor. Olimpiyatlara da Japonlar ev sahipliği yapmayı planlıyorlardı, istiyorlardı ama Başbakan Shinzo Abe çok kararlı gözüküyor. Yeneceğiz diyor, inşallah bu da olur. Asya'dan Güney Kore'de en çok test yapılan ülke, her yerde test çılgını Güney Kore, bizlerin aksine. Onlar uğraşıyorlar. 23 gün sonra ilk kez vaka sayısı 100'ün altına inmiş. Malezya'da 60 yaşında bir hasta ilk ölüm gelmiş. Güney Asya liderleri Pakistan'ı, Hindistan'ı, Bangladeş'i, Maldivleri, Nepal'i işbirliği için video konferansta liderler görüşmüş. Enteresan, hep daha çok çatışma halindedir bu isimler. Bakıyorum Avustralya'da tabii vermek lazım. Avustralya'da da alarm hali var. İçişleri Bakanı da ki yakınlarda Trump'ın kızıyla el sıkışırken, birlikte poz verirken görülmüştü, pozitif çıkmış vaziyette. Şimdi Avrupa Birliği yabancılara seyahat kısıtlaması getirdi. Mali yardım paketleri açtı vesaire. Von der Leyen Avrupa Komisyonu temsilcisi, dayanışmamız lazım, işbirliği koordinasyon halinde önlemler almamız lazım diyor ama Sırbistan Cumhurbaşkanı Alexander Vučić AB'yi eleştirdi. Bu Avrupalıların dayanışması kağıt üzerinde, biz sadece Çin'den yardım alabiliriz diye bir söylem şimdiden tutturmuş durumda. Kara borsadan respiratör almak zorunda kalmışlar. Yok, kimse kimseye bir şey sunmuyor aslında. Onu belirtmek lazım. Çin'den 5 milyon adet maske satın aldıklarını da duyurmuş kendisi. İtalya'da 2158'den fazla olabilir. Her an, her dakika değişebilir. Tabii bu rakam Covid-19 yüzünden 21 Şubat'ta patlak vermişti. Bir anda tavan yaptı hakikaten. İtalya'da, Avrupa'da krizin göbeğinde İtalya var. Roma'da yeni hastane oluşturdular. Sosyal medyaya yansıyan görüntüler gerçekten çok acıklı. İki bakan yardımcısında daha, Sağlık Bakan Yardımcısı Pier Paolo Sileri ve Eğitim Bakan Yardımcısı Anna Ascani'de de virüs çıkmış, pozitif çıkmış. Yatak sıkıntısı yaşıyorlar. Tabii en önemlisi şu, eğer yeterli yatağınız, respiratörünüz yoksa vakaları ele alamaz hale geliyorsunuz. Doktorlar tercihte bulunmak zorunda kalıyor. İtalya'dan bize tabii daha çok balkonlarına çıkıp şarkı söyleyen İtalyanların görüntüleri yansıyor ama parlak gözükmüyor hastanelerdeki durum. İspanya'da salgın yine zirveyi gördü. Ölenlerin sayısı 288'e yükselmiş durumda. 9000'i aştı. Vaka bütün ülkeyi karantina altına aldılar. 15 15 günlük OAL ilan edildi. Başbakan Pedro Sanchez çıktı açıkladı. Sert kararlar aldık dedi. Zorunlu olmadıkça dışarıya çıkılmaması öneriliyor. Bütün Avrupa'da böyle. Sanchez'in eşinde de koronavirüs tespit ettiler. Fransa'da aynı şekilde market, banka ve eczaneler hariç tüm iş yerlerini kapattılar. 100 bin polis ve jandarma sokaklarda görevlendirildi. Yasağı da, yani özel izin alıp izin kağıdıyla çıkmak gerekecek. Serbest dolaşımın sınırlandırılması anlamına geliyor. Öyle parklara, bahçelere kendinizi atamayacaksınız diyor Emmanuel Macron. Yerel seçimleri ertelediler. Paris'te askerler sokaklarda geziyor. Hafta sonu cumartesi sarı yeleklerin protestoları vardı. Akaryakıt zamlarına, ekonomik şartlara tepki olarak 70. haftada ama tabii olaylar çıktı. Polis müdahale etti. Şimdi Fransa'da büyük şirketleri mi kurtaracaklar sorusu ortaya çıkıyor. Büyük şirketler kamulaştırılabilir diye bir açıklama var. Reuters'ın daha doğrusu yetkililerden yaptığı haber var. Destek için gerekirse kamulaştırmaktan. İyi de kimin sırtından olacak bütün bunlar? Şirketlere yardım için 45 milyar euroluk önlem paketi sözü verilmişti. Salgından en çok etkilenen Çin, İtalya, İran, İspanya, Güney Kore, Almanya'nın ardından Fransa. Onu belirtelim de sahiplik değişecek mi acaba bu kamulaştırmayla? Patronlar kim olacak? Kamuya mı gerçekten geçecek, onları bilemiyoruz aslında. Bu sistemde çok da kamulaştırma dediğimiz şeyin tam da kamulaştırma olmadığını anlamak lazım herhalde. Efendim Almanya'da 6012'ye yükselmiş gözüküyor Covid tespit edilen kişi sayısı. Zaten Merkel %60-70'i enfekte olacak diye öngörmüştü. Radikal kararlar ürettiklerini market, işte mağazalar, eczaneler, tıbbi malzeme satan yerler, ilaç depoları, benzin istasyonları, bankalar, işte çamaşır, aslında bir sürü yerde açık kalıyor ama gece kulüpleri, eğlence, yani keyfinize dışarı çıkmayacaksınız. Fuarlar, sergiler, sinema salonları, camiler, sinagoglar, kiliseler, orada da toplanma yasaklanmış vaziyette. Tabii hakikaten çok tehlikeli. Avusturya, Fransa, İsviçre sınırlarını kapattı Almanya. İsviçre'de bir günde 841 yeni vaka çıktı. İsviçre zengin ama buna engel olamıyor. Tabii burada tabii olağanüstü hal ilan edilmesi söz konusu. 8000 ordu mensubu salgına karşı sokağa inecek orada da. İsveç'te bütçe ayırılıyor. Hollanda, İngiliz tipi onlar tepki gösteriyorlar. Hollanda Başbakanı Mark Rutte açıklama yaptı. Bir yılı bulabilir dedi. En üst düzeyde kontrol altına alınması. Kontrollü grup bağışıklığı kazanılmalı deniliyor. Ay ne güzel. Ölen ölür, kalan sağlar bizimdir mantığı. Kimileri bunu rasyonel buluyor, bu mantığı. Britanya'da da Boris Johnson benzer bir tavır almış durumda. Daha çok herhalde yaşlılardan kurtulmayı da hedefliyor gibi bir izlenim veriyor bütün bunlar. Ama koronavirüs çok değişken bir virüs açıkçası. Belli kriterleri, gen dizilimini Çinliler bulmuştu ama evrim de geçirebiliyor, evrilebiliyor daha doğrusu. Yanlış ifade etmeyeyim, size sağlık terimlerine çok aşina değilim ama gerçekten işte bebeklerde de çıkabiliyor. Böyle bir bağışıklık kazanılabilir mi sorusu duruyor. Hollanda'da genel evlerin bulunduğu Red Light sokağını kapattılar. Efendim Macaristan, Polonya, Avrupa'da Karadağ tek rastlanmayan ülke, küçücük Karadağ oldu. Bulgaristan, Yunanistan hala vaka sayıları yükselmekte. Güney Kıbrıs'ta 46'ydı hafta sonu itibariyle. Kuzeyde sınırlar kapatıldı, Türkiye dahil. Cumhurbaşkanlığı seçimleri de nihayet ertelendi. 26 Nisan'da çok tartışmalı seçimler. Din İşleri Başkanlığı da toplu ibadetler olmayacak diye açıklama yaptı. Britanya'da dediğim gibi ölü sayıları katlanıyor ama ve işte bir takım önlemler de alınıyor ama sonuç itibariyle çok da parmaklarını kıpırdatmıyor Boris Johnson. Açıkça sevdiklerinizi kaybedeceksiniz diye de açıklama yapmıştı. Orada da çok ciddi tartışmalar var. Amerika'da Avrupa'ya askeri sevkiyat kararı, sevkiyat durduruldu. Daha doğrusu sınırlandırılmış gözüküyor ki Rusya sanki Avrupa'yı işgal edecekmiş gibi hayaller kurup üzerine Defender Europe 2020 tatbikatı planlanmıştı. O yüzden de sevkiyat yapılıyordu. Son 25 yılın en büyük tatbikatı ama koronavirüs bunu da vurmuş gözüküyor. Pentagon şefi Mark Esper ve yardımcısı karantina altına alınmış vaziyette. Ayrıca Pentagon koronavirüs testi pozitif çıkanların sayısının 37'ye yükseldiğini açıklamış durumda. Trump koronavirüs testi negatif çıktı. Herkes çok merak ediyordu. Şimdi Amerika'da tabii rakamlar artıyor. Ölü sayısı 85, vaka sayısı 4666 diye veriliyor. Hastalık Kontrol Merkezi merkezinin bir personel bile yakalanmış vaziyette. İlk ölüm haberleri gelmişti çoktan Amerika'da. 214 milyon insanın etkilenebileceği söyleniyor. Trump ulusal acil durum ilan etti. Cuma akşamı yaptı bunu. Tabii piyasalar etkilendi. Bedava test, ücretsiz test Amerika'da devreye sokuluyor. Bir tasarı kabul edildi. Endüstri sanayileri desteklemekten bahsediliyor Amerika'da ama kriz hali böyle. Kanada'da aynı şekilde yabancılara sınırları kapattılar. Başbakan Justin Trudeau eşiyle birlikte kendini karantinaya almak zorunda kaldı. Federal parlamento çalışmaları da aynı şekilde. Brezilya'da isyan var. Yüzlerce mahkum firar etti. Bolsonaro Brezilya lideri testi pozitif çıktı haberleri gelmişti. Hayır çıkmadı, negatif dedi. Kalabalıklarla buluştu kendisi. Böyle de bir acayip. Ticaret Bakanı koronavirüse yakalanmış vaziyette. Latin Amerika'da aynı şekilde Küba ve Venezuela gibi ülkelerde kolektif karantina uygulamaları var. Daha organize yanıt vermeye çalışıyorlar. İsrail'de yükseliyor vakalar. 298 oldu. Netanyahu da çıkmamış yalnız, o pozitif negatif çıkmış. İran tabii ki can kaybı 1000'e yaklaştı, 853'te en son. Çin ve Rusya'dan İran'a yaptırımların kaldırılması yolunda, insanlık dışı yaptırımlar, çünkü İran tıbbını da mücadelesini koronavirüsle etkiliyor. Çin'den ve Rusya'dan kaldırın artık bu yaptırımları çağrısı geldi. Rusya hesaplaşma vakti değil dedi şu anda. Ama tabii İran'da iyileşen Cumhurbaşkanı yardımcısı gibi vakalar var. Masume İbtikar görevinin başına döndü. Amerika'ya protesto notaları verdiler. Amerikan yaptırımlarına uymama çağrısı yaptı Hasan Ruhani diğer ülkeleri. Aynı şekilde işte Irak'ta sokağa çıkma yasakları yer yer ilan ediliyor. Lübnan'da olağanüstü hal uygulandı. Hafta sonunda millet kendini kornişe atmış Beyrut'ta. Hemen polis bitmiş orada, evlerinize dönün diye engellemeye çalışıyorlar. Orta Doğu'da en çok vaka, bir sürü ülkede vaka var tabii ki ama Katar. Aslında oransal olarak baktığımız zamanda en çok bu işten etkilenen ülke Katar. Enteresandır, Türkiye'de her yere işte Mısır'a, Britanya'ya, pek çok ülkeye uçak seferleri yasaklandı ama Katar'dan yasaklanmıyor. Çok dikkat çekici böyle bir tutum alınması. Katar'da camileri kapattılar nihayet. Kuzey Kıbrıs, Kazakistan vaka sayıları artıyor. Moldova aynı şekilde. Rusya'da 80'e yükseldiği yolunda haberler var. Orada da önlemler alınmış halde. Sınırları kapattılar. Ermenistan'da olağanüstü hal ilan edilmiş vaziyette. Özbekistan, Kazakistan dedim. Oralarda da söz konusu, aynı şekilde Afrika'da da aynı durumlar söz konusu. Türkiye'de de iç haberlerde de hepsini dinleyebilirsiniz. 47'ye yükseldi vaka sayısı. 6 ülkeye uçuş yasağı getirildi. Daha önce de yasaklar alınmıştı ama neden Katar'a getirilmiyor sorusunu sormak lazım. Orta Doğu'daki oransal olarak baktığımızda en vahim durumdaki ülke olmasına rağmen tabii Umre'den dönenler Türkiye'de karantina altına alındı, biliyorsunuz yurtlara yerleştiriliyor. Yarın da Cumhurbaşkanı koronavirüs toplantısına nihayet başkanlık edecek. Çok zaman geçti tabii, bütün ülkelerin liderleri açıklama yaptığı için insanlar da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasını bekliyorlar. Türkiye'deki önlemler ne olacak? Sadece işte Umre'den ya da Avrupa'dan gelenler karantinaya alınıp test edilmesiyle mi kalacak, yoksa sıradan bizim gibi vatandaşların da testleri söz konusu olacak mı? Neye göre test? Dünya Sağlık Örgütü test, test, test diyor herkese bir şekilde. Griple de benzeşik bir takım belirtileri olduğu için insan merak ediyor efendim. Siyaseti de etkilediğini belirtmek lazım tabii, Türkiye'deki iç siyaseti. Ünlüler, spor faaliyetleri, spor etkinlikleri, her şey durdu. Bunları söylemeye çok gerek yok. Ligler seyircisiz oynanıyor. Wall Street, Amerikan borsaları çöküyor. 87'den bu yana en büyük düşüş gerçekleşti. Dow Jones 3000 puan, yaklaşık %13. Standard & Poor's 325 puan, S&P 325 puan, yani yaklaşık %12 oranında değer kaybetmiş vaziyette. Nasdaq, Nikkei, evet hepsinde var. Birazdan konuşacağız Ümit Akça ile birlikte, bu işin dünya ekonomisine maliyetlerinin ne olacağını anlamaya çalışacağız ama büyük bir resesyon bekliyor dünyayı, öyle gözüküyor. Petrol fiyatları da 30 doların altına düşmüş vaziyette. Bütün bunları birazdan Ümit Akça ile birlikte konuşacağız efendim. Bir ara verelim, az sonra Ümit Akça ile birlikte olacağız.
Eksende dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırıyı değerlendirmeye çalıştıkça başlamış. Yarım hasta konuştuk Moskova Devlet Üniversitesi'nden. Profesör Hüseyin Bağcı ile değerlendirdik. Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişkisi. Selim Sezer'le konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi...
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksen'in ikinci yarısındayız. Şimdi telefon hattımızın diğer ucunda Almanya'ya bağlanıyoruz. Ekonomist, iktisatçı Ümit Akçay var, akademisyen. Hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk, merhaba.
Merhabalar. Şimdi sevgili Ümit, koronavirüsle yatıyoruz, koronavirüsle kalkıyoruz. Artık dünyada da başka haber de bulamıyoruz ama hakikaten insanlığı belki etkileyecek bir takım gelişmelerle karşı karşıyayız. Virüsün sağlık, insan sağlığı, türün devamı, pek çok tabii sağlıkla ilgili ve türün devamıyla ilgili pek çok şey tartışıyoruz, konuşuyoruz, dehşete kapılıyoruz, ülkeler karantinaya alınıyor vesaire ama diyelim yenildi bu virüs, insanlık bu salgını kontrol etmeyi başardı. Bu sefer de ekonomik etkileriyle karşı karşıya kalacağız. Öyle gözüküyor. Her açıdan sanki böyle bir yeni bir şeyin eşiğindeymişiz gibi. Öncelikle genel bir değerlendirme rica etmek isterim. Böylesi bir salgın karşısında bu içinde yaşadığımız sosyoekonomik düzenin görünümünü ya da fotoğrafını çekmen gerekse nasıl bir şey gelir aklına, nasıl anlamak lazım, neleri tartışmak lazım bu bağlamda?
Ya haklısınız, gerçekten bazen tarihin öyle anları var ki pek çok şey üst üste geliyor ve tarih hızlanıyor deyim yerindeyse. Gerçekten öyle bir dönemden geçiyoruz geçtiğimiz özellikle 15 günde, yani Mart ayı itibariyle. Bunu bir perspektif içine koyarsak ya da bir çerçeve içine koyarsak, aslında elbette ben şu anda şeyi yapamayacağım, yani öyle bir durumum yok. Virüsün yayılımının tıbbi ve halk sağlığı açısından etkilerini, ama ekonomik etkilerini konuştuğumuzda biz dünya ekonomisi açısından baktığımızda 2008 sonrası küresel ekonomik kriz konjonktürünün içinde hala. İlk önce onu belki tespit etmek lazım. Çünkü bu alınan tedbirlerin hemen hemen hepsi bu bağlamda anlam ifade ediyor. Bunun da açmak gerekirse 2008 krizi sonrasında ilk başta Amerika'da, ardından Avrupa'da ve yükselen piyasalar olarak adlandırılan ülkelerde 2013 sonrasında bir ekonomik durgunluk, daralma ve neredeyse yapısallaşmış bir kriz konjonktürünün içindeydik zaten. Buna karşı özellikle Amerikan Merkez Bankası Fed'in ve Avrupa Birliği Merkez Bankası'nın ortaklaşa çabaları, girişimleri sonucunda muazzam bir parasal genişleme çerçevesi gerçekleşmişti. Yani kriz ileriye doğru ötelenmişti. Bu sayede varlık fiyatları daha da şişti, borsalar daha da yükseldi, her şey yolundaymış gibi görüldü. Bunun elbette olumsuz etkileri sosyal adaletsizliğin daha da derinleşmesi oldu. Çünkü varlık fiyatlarının şişmesi varlıklı olanların, en zenginlerin gelirlerinin artması anlamına geliyordu. Yani kriz, bu virüs sonrası, virüs öncesi, virüsün ortaya çıktığı hemen ortaya çıktığı ekonomik ve sosyal konjonktür aslında çok kırılgan. Bu tip bir etkinin yaşanmasıyla bir anda tersine dönebilecek bir konjonktür içerisindeydi. Hatırlarsanız 2019 yılında daha Amerikan Merkez Bankası Fed faizleri indirmeye başlamıştı ekonomik, dünya ekonomisindeki kırılganlıklar nedeniyle. Bu şeyi kriz patladığı anda, yani nasıl diyelim, sağlık anlamındaki virüsle ilgili salgın durumu patlak verdiğinde, bunun sonrasında da alınan önlemlerin karantinaları zorunlu kılması, yani tedarik zincirlerini, mal hareketlerini, insan hareketlerini ve en başta da üretimi durdurması söz konusu olduğunda, müthiş bir, daha önce tarihte, kapitalizm tarihinde de eşine çok az rastlanır, belki de benzersiz görülebilecek bir durum yaşıyoruz şu anda. Tek tek mesela 2008 krizi daha Amerika kökenliydi, Amerika merkezliydi. Daha önce 98-97 Asya krizinin daha coğrafi bir ağırlığı vardı. 2010'larda Avrupa Birliği'nde yaşanan sorunlar yine benzer coğrafi sıkışmışlıkla ya da sınırlarla belliydi. Şu anda bütün ülkelerde neredeyse eş zamanlı olarak ve aynı anda durduğu, ekonominin durduğunu görüyoruz. Bu işte sudden stop dedikleri, İngilizce'de ekonominin ani duruş göstermesinin bütün etkileri görülüyor. Yani geçtiğimiz hafta yaşanan borsa çöküşleri sonrasında belki birazdan konuşuruz.
Evet.
Amerikan Merkez Bankası'nın buna karşı müdahalelerini.
Bu borsa onu soracağım ben. Yani Fed'in tabii burada faiz indirimi eşliğinde bir de parasal genişlemeye girişmesi var, 700 milyar dolar, ama kimileri yeterli değil bu koşullarda. Yani kurtarmaz demeye çalışıyorlar. Aynı şekilde Avrupa'dan da bir benzer önlemler çıktı. Hakikaten yeterli midir bu ya da bu genişleme kitleler olarak, kitleler için ne anlama geliyor diyelim? İnsanlar için, insan toplumları için ne anlama geliyor?
Ya o kadar ilginç bir durum oldu ki, normalde Mart ayında Fed'in mutat takvimlendirilmiş toplantısı vardı. Ay başında olağanüstü toplantı yaparak faiz indirimine gitti ve miktarsal genişlemeye devam edeceğini ilan etti. Bundan 10 gün sonra, 15 Mart'ta dün gece tekrar toplantı yapıldı ve bu sefer faizler sıfırlandı. Şu anda Amerikan Merkez Bankası faizleri sıfır düzeyinde. Ek olarak miktarsal genişleme programına 700 milyar dolarlık daha başladı. Ve üçüncü olarak da yine 2008 krizi sırasında devreye giren swap kanalının tekrardan, yani takas, merkez bankaları arasında para takasının tekrardan başlaması. Bunun da anlamı dünyadaki halen geçerli en önemli rezerv paralardan biri olan doların dünyadaki likiditesini korumak üzere Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası 6 ülkeyle, Kanada, Birleşik Krallık, Japonya, Avrupa Birliği ve İsviçre merkez bankalarıyla doğrudan, herhangi bir piyasa ilişkisine girmeden, piyasa aracılığını kullanmadan doğrudan likidite sağlamayı öngördü. Buna henüz dahil değil. Küresel güneyden, yani işte yükselen piyasalar olarak adlandırılan ülkelerin merkez bankaları henüz buna dahil edilmiş değil. Bu da zaten biraz da küresel finansal hiyerarşiyi gösteriyor. Hiyerarşide daha alt basamakta olanların, aslında dolar likiditesine daha fazla ihtiyacı olanların şu anda dışlanmış durumdalar. Ama her iki önlemde de, yani geçtiğimiz hafta ay başında yapılan FED kararında da, müdahalesinde de, şimdiki müdahalede de piyasalar bırakın teskin olmayı şöyle düşünüyor bütün oyuncular aşağı yukarı. Yani beklediğimizden çok daha büyük bir tsunami üzerimize doğru geliyor olmalı ki Fed normalde yapmayacağı şeyleri yapmaya başladı. Bu korku borsa çöküşlerinin bugün de devam etmesini, pazartesi günü de devam etmesine neden oldu. Örneğin Alman borsası bugün DAX %8'e yakın değer kaybetti. Bir de daha önemlisi, ilk veriler, şu anda koronanın en yoğun olduğu yerlerden ilk veriler gelmeye başladı. En yoğun olduğu dönemlerden. Örneğin Şubat ayı da Çin'deki sanayi üretimi verisi geldi. Beklentilerin çok gerisi, çok daha büyük bir daralmanın yaşandığı ortaya çıktı. Yine sanayi üretimi verisi anlamında Amerika'dan bir veri geldi. Fed imalat endeksi bir önceki ay %12 düzeyindeyken bu ay Mart'ta yani -21 düzeyinde. Yani müthiş bir şu anda çakılma söz konusu. Bütün neredeyse Avrupa'da, Amerika'da ve Asya'da, üç kıtada da ekonomik durmuş durumda.
Peki yani şimdi iki şey sormak istiyorum. Bu iş hakikaten tabii kimse kestiremiyor nereye gideceğini ama tedarik zincirinin falan tamamen böyle kırılması duru şu an olmasa bile Mad Max tipi bir dünyaya doğru mu gidiyoruz? Biraz abartarak sorayım aslında. Birincisi, ikincisi Çin tabii çok sıkı önlemler aldı, kentleri kapattı ama şu an tabii Avrupa'ya taşınmış gözüküyor. Çin ise sanki hani ya da bize çizdikleri imaj öyle artık koronayla mücadelede savaşı kazandı gibi gözüküyor. Buradan Çin ekonomisi gerçekten bunun bir karşılığı tabii ki varsa bedelleri de olacaktır ama daha da güçlenerek çıkma olasılığı var mıdır? Bu koşullarda tabii değerlendirilebilir şeyler mi bilmiyorum ama yine de aklıma düştüğü için sormak istedim.
Ya Çin o kadar, Çin ekonomisi, dünya ekonomisiyle özellikle Amerika ve Avrupa ekonomileriyle o kadar iç içe ki şu anda. Yani neredeyse dünya üretiminin %30'u tek başına Çin'de gerçekleşiyor. Ve Avrupalı ve Amerikalı şirketlerin üretimleri, uluslararası firmaların üretimleri orada gerçekleşiyor. Ya da yine buralardaki firmalar Çin'den ithalat yapıyorlar. Yani Çin sanayisinin ürettiği ürünlere talep yaratıyorlar. O nedenle tek başına bir toparlanma oldukça zor gibi geliyor bana. Tek başına tek bir ülkenin buradan sıyrılarak çıkabiliyor olması neredeyse mümkün değil. Çünkü yani uluslararası havacılıktan tutun ticarete kadar pek çok insan hareketlerine kadar pek çok hareketin engellendiği durumda tek bir ülkenin gerçekten buradan çıkması zor. Belki şöyle bir şey düşünülebilir. Yani Çin'in nüfusu gereği iç piyasaya dönme kapasitesinin ya da olanağının daha fazla olması bu tip olağanüstü durumlarda içe dönmesini, iç pazar olanaklarını kullanmasına neden olabilir ama orada da bir aşırı kapasite sorunuyla karşı karşıya kalma ihtimalleri var. Çünkü şu anda Çin dünyaya üretim yapıyor ve o düzeyde bir talep yaratması Çin ekonomisinin bir yılda, bir ayda, üç ayda yani çok kısa sürede böyle bir şeye gerçek dönmesi çok çok zor. O yüzden muhtemelen yani bütün şu anda verilen tepkiler, bütün hesaplar korona salgınının kısa süreceği üzerine kurulmuş durumda. Yani bu yaz itibariyle 2020'nin ilk yarısında çok sert bir resesyonun yaşanacağı ancak muhtemel bir aşının bulunması ve bunun kitlesel olarak dağıtılması sonucunda en azından kontrol altına alınması durumunda 2020'nin ikinci yarısına doğru ekonomik toparlanmanın yeniden başlayacağı öngörülüyor. Ama Bu yani şu anlama gelmiyor, hiçbir şey olmamış gibi devam edebiliriz anlamına gelmiyor dünya ekonomisi olarak. Bu şeyin kayıpların neleri tetikleyebileceği, yani ekonomik daralmanın neleri tetikleyebileceği, nasıl hangi siyasi ya da iktisadi sonuçlara neden olabileceği en azından öngörebilmek şu anda çok zor, çok erken. Çok başındayız şeyin, sürecin. Ama belki son olarak şunu ekleyeyim bu konuda. Şu yoğunlaşma Şubat sonu Mart başında yaşandı ama bu yaşanmasaydı dahi yani korona nedeniyle bu karantina altına alınmış şehirler, ülkeler düzeyine gelmeseydi dahi dünya ekonomisinde petrol fiyatlarının sert düşmesi nedeniyle zaten bir deflasyon yaşanacaktı.
Ben de yani onu soracaktım. Bir de petrol meselesi var bu denklemin içinde. Orada da bir savaş hali gözüküyor. Kapışma diyelim ya da yani.
Evet. Evet. Tam da onu söylemek istiyordum. Yani yine gerçi şeyle dünya ekonomisindeki yavaşlama ile ilgili ama uzun süredir var olan bir gerilimin diyelim açığa çıkmasıyla Suudi Arabistan ile Rusya arasındaki sorundan bahsediyorum. Petrol fiyatlarının bu azalan üretim ve azalan talebe karşı belli bir seviyede tutulmasını isteyen Suudi Arabistan'a karşı Rusya bunu geri çevirdi bildiğiniz gibi ve düşük fiyat politikasıyla uzun süre devam edebilecek bir rezervli olduğunu ve neredeyse 570 milyar dolarlık bir rezervden bahsediliyor. Yani bu 3 yıla yakın bu politikayı düşük petrol fiyatının düşük tutulmasını 3 yıla yakın sürede devam ettirebilecek bir kapasitesi olduğunu düşünüyor Rus uzmanlar. Ve bunu dünya ekonomisinde önümüzdeki dönem için aslında rakip firmaların ya da rakip ülkelerin biraz zorlamak, onları ittirerek belki de rekabet dışına çıkarmak stratejisini izlediğini söyleyenler var. Açıkçası petrol konusu çok hakim olduğum bir alan değil. Ben de medyada yazılanları takip ederek okuyorum. Ama yani özellikle uluslararası ekonomi basınında dile getirilen konu 30 dolar civarına geldiği zaman ve bu uzun sürdüğü zaman bu kaya delme teknolojisiyle kaya petrolü üreten Amerikalı firmaların büyük ölçüde zora düşebileceği yönünde yorumlar var. Gerçi bir 6 aylık yani şimdiden ileriye 6 aylık zaten anlaşmaları imzaladıkları için, sabit değildikleri için bu firmaların hemen etkisi olması beklenmiyor. Ama sonbahara kadar ya da önümüzdeki yıla kadar sürerse bu süreç, düşük petrol fiyatının düşük seyretmesi, bu şirketlerin iflas etmesini söz konusu olabilir. Ama orada da ilginç bir konu ortaya çıkıyor. Hani bu şirketler, bu yeni teknolojiyle üretim yapan şirketler iflas ettiği zaman düşük fiyat nedeniyle, hani bunu aslında Rusya zorlamış ve o nedenle ortaya çıkmış gibi görünüyor. Ama sonuçta bu şirketleri alacak olan eski büyük petrol firmaları, yani Exxon'lar vesaire, aslında onların daha konsolide olduğu bir yapı ortaya çıkıyor. Yani belki de istenmeyen sonuç olarak, hani amaçlanıp bütün A'dan Z'ye, bütün her aşamasının planlandığı ve ona göre uygulanan bir oyundan çok daha duruma göre aktörlerin hareket ettiği ve bunun da çoğu zaman istenmeyen sonuçlara yol açtığı bir dönemden geçiyoruz. Ama dediğim gibi bu petrol fiyatı konusu çok önemli, çünkü zaten uzun süredir Batı ekonomisi, yani Avrupa ve Amerika'da sorun enflasyon yaratamamaktı. Ve deflasyonun sınırındalardı. Ve petrol fiyatının yüksek olması ekonomilerin deflasyona düşmemesini sağlıyordu, en azından kağıt üstünde. Şu anda bu düşük fiyatta kaçınılmaz olarak böyle bir ekonomik zorlukla karşılaşacak bütün Batı ekonomisi.
Evet. Peki buradan bir de son olarak süremiz de doluyor ama Türkiye'yi de sormak istiyorum. Şimdi zaten bir Türkiye'de ekonomik kriz, en azından halkın hissettiği bir ekonomik kriz var. Her ne kadar rakamlarda Ekonomi Bakanı'nın açıkladığı rakamlarda görmesek bile bunu. Dış borç, enflasyon vesaire derken çok parlak bir dönemden geçmiyoruz. Şimdi tabii koronavirüs de bu işleri etkileyecek gibi gözüküyor. Türkiye'ye yansımaları nasıl olabilir? Daha beter nasıl olur diye sorayım en iyisi.
Sanıyorum bu hafta içerisinde ekonomi yönetimi bir açıklama yapacak. Kapsamlı bir tedbir paketinin açıklandığını TÜSİAD tarafından bugün yapılan açıklamadan öğrenmiş bulunuyoruz. Yani içeriğine dair, paketin içeriğine dair bilgi verilmemiş ama bir müdahale ihtiyacı olduğu açık. Belirttiğiniz gibi 2018-2019 krizi 2019'un özellikle ikinci yarısından itibaren biraz önce bahsettiğimiz küresel ekonomideki gelişmelerin de büyük bir yardımıyla, yani Fed'in 2019'da dünya ekonomisindeki yavaşlamaya karşı faizleri indirmeye başlaması ve miktarsal genişlemeye yeniden başlaması gibi önlemlerin yarattığı bu uluslararası finansal genişleme döneminin yardımıyla 2019'un ikinci çeyreğinde krizi çok çok daha beklenenden çok daha hafif geçirerek atlatmasına yardımcı oldu ekonomi yönetiminin. Ve yani bir IMF programı örneğin uygulamaya ihtiyaç duymadan, buna mecbur kalmadan kriz atlatılabildi. Bu tamamen uluslararası konjonktürün sağladığı olanaklarla ilgiliydi. Ve toparlanma çok kuvvetli kamu bankaları liderliğinde yürütülen çok kuvvetli kredi genişlemesi sayesinde gerçekleşti. Yine uluslararası ortamda düşen faizler bizim Merkez Bankası'nın faizleri hızlı şekilde düşürmesine olanak sağladı. Ve biz Ocak ayı itibariyle eğer bu korona salgını başlamasaydı Türkiye ekonomisinde faiz indirimi sürecinin durduğu, sonuna gelindiği ve neredeyse %13-14'lere bulmuş resmi işsizlik rakamlarıyla baş başa kaldığımız bir dönemi yaşayacaktık. Ama şu anda itibaren daha farklı bir, yani yeni bir konjonktüre girdik. Artık 2018-2019 krizinden çıkış hikayesi sonlanmış durumda. Şu andan sonra virüsün salgın haline gelip gelmeyeceği Türkiye'de bunun boyutları ve buna karşı alınacak önlemlerin ne düzeyde sertleşeceği ekonomik açıdan çok etkili olacak. Örneğin İtalya'daki gibi kapsamlı bir karantina durumunda üretim faaliyetinin tamamen durması durumunda konuşacaklarımızla bunun kısmen atlatıldığı bir durumda konuşacaklarımız çok farklı olacak. O yüzden açıkçası şimdiden bir tahmin yapmak çok zor.
Evet.
Ama evet. Şöyle bir şey var. Yani nasıl demin Çin ekonomisi üzerine konuşurken vurguladık onu. Burada da söylemek zorundayız. Yani Türkiye ekonomisi gerçekten dünya ekonomisinden bağımsız düşünülemez. Örneğin Avrupa'da sert bir daralma yaşandığı zaman, Türkiye'nin ihraç pazarlarında sert daralmalar yaşandığı zaman Türkiye tek başına kendi içine kapanarak kuvvetli, canlı bir ekonomik büyümeyi sağlaması mümkün değil ya da en azından işsizliği azaltabilmesi mümkün değil. Ama şöyle olanaklar ortaya çıkabilir. Örneğin biz bu hafta açıklanacak pakette bazı yine borç ertelemeleri, faizlerin biraz daha düşürülmesi, teşvik paketlerinin biraz daha hayata geçirilmesi gibi önlemleri görebiliriz. Yani bunlar düne kadar çok zordu. Ekonomi yönetiminin böyle bir alanı yoktu ama şimdi dünyada zaten olağanüstü tedbirler alındığı için böyle bir alan açılmış olabilir. Ama yine de şeye geliyor, böyle bir ortamda kim yatırım yapmak ister? Kim, hangi firma kapasite arttırarak işsizlik sorununu azaltıcı yönde önlemler almak ister talep yoktuğunda? O da ayrı bir konu. Yani AKP yönetiminin 2000'li yıllar boyunca özelleştirdiği kitlerin ne işe yarayabileceği bu gibi ortamlarda görülüyor. Kamu iktisadi teşekkürleri olsaydı, kar amacı gütmeyen kurumlar olsaydı şu anda toplumun ihtiyaçlarını karşılamak çok daha mümkün olurdu. Bunlar olmadığı bir durumda nasıl bir süreç bekliyor? Yaşayıp görmek lazım açıkçası.
Görmek lazım. Peki, çok çok teşekkür ediyorum Ümit Akçay. Bayağı bir ufuk turu yapmış olduk en azından. Göreceğiz daha net önümüzü. Bütün bu krizler nereye evrilecek hep birlikte. Çok teşekkür ediyorum değerlendirmeler için.
İyi günler, sağ olun.
Evet, Almanya'ya bağlandık. Akademisyen, iktisatçı Ümit Akçay'la konuştuk. Biraz koronavirüs bağlantılı önümüzdeki ekonomik tabloyu anlamaya çalıştık. Hem küresel boyutlarıyla hem de Türkiye açısından. Pearl Jam'den Just Breath. Sadece nefes al ile veda edelim. Yarın görüşmek üzere, hoşça kalın diyelim.
Yes, I understand that every life must end, uh-huh. As we sit alone, I know someday we must go, uh-huh. Oh, I'm a lucky man. ones I love. Some folks just have one, yeah, others they got none. Stay with me, yeah, let's just breathe. Practice on my skins, never gonna let me win. Under everything, just another human being. Yeah, I don't wanna hurt. There's so much in this world to make me bleed. Stay with me, oh, all I see.
Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız biraz da var. Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği,
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.